Ayrım 3.
Çayın yanına içinde tereyağı, kahverengi ekmek, peynir ve çörek olan bir tepsi verdi. Bu bir rüya olsa bile onu uyarmam gerekirdi. Çekinerek anlattım. 2 hafta kadar önce Kiev'de bir nükleer santral kazası olmuştu. Bundan böyle yiyeceklere, hele çay içen doğu toplumlarında içeceklere çok dikkat etmek gerekecekti. Kanser falan. Sözümü hiç kesmeden beni dinledi. Doğrusu bu anlattıklarınızın benimle ne ilgisi olduğunu anlayamıyorum madam, dedi soğuk bir sesle. Tepsideki yiyecekleri gösterip, bunlar 1800'lerin tertemiz doğal yiyecekleridir. Hiç de gerçekçi değilsiniz, şaşırdım doğrusu. O zaman kendi düşüncesizliğimden utandım ve iştahla yemeğe koyuldum. Nasıl da acıkmışım. Fakat yediklerimin tadını alıyor olduğumu fark etmemle yaşadıklarımın bir düş olup olmadığı konusunda yeniden kuşkularım uyandı. O masada yarım bıraktığı çayını yavaş yavaş içiyor, dikkatle beni süzüyordu. Nedense bana daha çok meyan kökü içiyormuş gibi geldi. Kibirli değildi ama rahat bir insan da denemezdi ona. Üstelik yorgun, bitkin bir hali vardı. Asla sempatik bir adam değildi. Ağzım dolu dolu konuştum. Size sormak istediğim binlerce soru var. Fakat sorularımla sizi yormak, canınızı sıkmaktan çekiniyorum. Gülümsedi mi ne? Bana onur verirsiniz madam, dedi. Belki size tuhaf gelecek ama tam kurşuna dizilmek üzereyken kurtulmanızla yıllar süren kumar tutkunuzdan bir gecede vazgeçişiniz sırasında duyduklarınız benzer duygular mıydı? Yani felaketler ve... Ah, gülümsedi. Yüzüne azıcık renk geldi. Usul usul anlatmaya koyuldu. 27 yaşındaydım. 22 Aralık sabahı kurşuna dizilecek diğer Petraçevskicilerle avluda ölümü bekliyordum. O sabaha kadar ölüm cezasına çarptırılacağımızı hiç düşünmemiştim bile. Hep böyledir. Hiç inanmaz insan. Yine de ölümle yüz yüzeydim. Ya ölmezsem diye düşündüm. Ya canımı bağışlarlarsa? Ne sonsuzluk. Katedralin kubbesinde altın gibi parıldayan güneş benim olacaktı. O vakit her dakikadan bir yüzyıl yapacağım, bir tekini bile yitirmeyeceğim diye düşündüm. Çünkü acı çekmek için ölüm cezasına çarptırılmıştım. Durdu. Yüzü gerildi, çarpıldı. Eyvah, epilepsi krizi mi tutacak? Acı çekmek için ölüm cezasına çarptırılmış, sonra bağışlanmıştım. Hiç ölümden döndünüz mü madam? Böyle derken beni hatırlayıp arandı. Çıt çıkartmadan çayım içiyordum. Wiesbaden'de yine rulette para kaybettiğim o gece de acı çekiyordum. Evet, acı. Anna ve Amy'yi düşündüm. Tövbe etmek için bir kilise aramaya başladım. Bütün gece çılgın gibi koştum. Fakat sonunda bulduğum bir sinagogdu. Tepemden aşağı kaynar sular döküldü. Anna Grigorievna'ya yazdım. Anne ayaklarına kapanıyor ve kucaklıyorum seni, dedim. 10 yıllık işkence, alık, aşağılık heves yok oldu bende. Ellerim özgürlüğüne kavuştu. Anlıyor musunuz madam? İsa'ya gidecekken onu çarmıha gerenleri buldum o gece. Tanrı bana bir ders verdi. Yüzüne uçuk pembe bir huzur yayıldı, gevşedi. Göz göze geldik, gözleri de kül rengi. Yine de sandığım kadar çirkin değil diyordum kendimde inanmayarak. Kalkıp çayımı tazeledi. Hareketleri çok ağır. Acaba bu her şeyin düş olduğuna inanmam için mi böyle, yoksa şu akciğer amfizemi hangi safhada? Tam olarak hangi yılda olduğumuzu bilsem her şeyi çözeceğim. Fakat her şey takvimler, defterler, kitaplar hep Kiril alfabesiyle yazılı. Yine karşıma oturup beni süzmeye başladı. Hiç vakit kaybetmeden sordum. Biliyor musunuz Bay Dostoyevski, yazdıklarınız içinde en çok Ecinlileri seviyorum. Tipleriniz hala benim ülkemin aydınlarına tıpatıp uyuyor. İsterseniz adlarını bile tek tek sayabilirim. Ani bir hareketle elini uzatıp beni susturdu. Hayır madam, hayır. Buna hiç gerek yok. Lütfen yapmayınız. Canı sıkılmış bir tavırla başını öne eğdi. Çok mu ayıp etmiştim acaba? O sırada içeriden ayak sesleri, tıkırtılar geldi. Eyvah, müze görevlisi kadın gelip her şeyi bozacak şimdi. Telaşlanmayın Anettir. Geceleri kalkıp çocukların üstünü örter. Demek ki şimdi gece. İyi ama öğleden sonra olması gerekmez mi? Zamanın olmadığı bir boyutta bunu düşünmenin gülünçlüğünü çabucak kavradım. Aklımı kurcalayan ne çok soru vardı. Ödüm kopuyordu ki ya bu bir düşse ve sorularımı sormadan biterse. Pushkin sever misiniz madam? Evet, fakat bence en büyük... Sözümü kesip konuşma sesine benzemez bir tonla okudu. Alçak gönüllü ol ey mağdur adam ve her şeyden önce gururunu kır. Alçak gönüllü ol bir hiç adam. Ekili topraklar üzerinde biraz yorul. Heyecanlanmıştı. Pushkin'in peygamber şiiri bu, dedim. Gururla gülümsedi. Galiba gözüne girmiştim. Pushkin güçlerinin tam geliştiği çağda öldü. Büyük bir gizide kendisiyle mezara götürdü. Hangi gizi? Ayıplayarak bana baktı. Hay Allah! Tam gözüne girmişken yine hayal kırıklığını uğrattım onu. Fakat acele etmeliydim. Bütün bunları sonradan tek tek düşünüp kederlenebilirdim. Oysa vaktim azdı o sıra. Peki Turgenev? hay sormaz olaydım. Zaten ölü rengi yüzü iyice soldu. Şakaklarında damarlar atmaya, dudakları titremeye, gözleri kısılmaya başladı. Yüzü çarpıldı. Tamam, epilepsi krizi tuttu. Panik içinde bağırdım. Bayan Dostoyevski! Fakat o güçlükle uzanıp elimi tuttu. Elleri buz gibi, terli, kemikliydi. Dişlerinin arasından fısıldadı. Lütfen korkmayın, iyiyim, şimdi geçer. Nefes nefese sürdürdü. O züppe, zengin, yakışıklı, parlak, özentili Avrupa hayranı adamdan söz etmeyiniz bana lütfen. Uf, bu kadarını beklemiyordum doğrusu. Artık Karmazinov'un gerçekten Turgenev olup olmadığını da soramazdım. Kalkıp çayını tazeledim. Ne mutluluk, düzelmişti. Çayını içerken bir parmağını kızılımsı sakal içinden geçirerek düşünüyordu. İşte karşımda orta yaşlı, hastalıklı, huysuz bir adam oturuyor ve çayını içiyordu. Onu sevdim. Sizi çok yordum, özür dilerim diye geveledim. Zoraki gülümsedi. Yorgun, çok yorgun görünüyordu. Beni daha çok romanım yoruyor. Şimdi iyi bitirilmesi gereken Karamazov kardeşler var üstümde. Kardeşlerden İvan çok zor bir insan. Yaşamı boyunca Tanrı'nın işkence ettiği büyük bir yatsımayı can çekişerek yaşayan birisi o. Bir Engizisyon yargıcı efsanesi var. O bölümü yazıyorum şimdi. 1879'lardayız öyleyse. Hiç planlamadan ağzımdan dökülen sözleri duydum ardından. Beni şaşırtan bir şey var. Neden insanlarınız hep erkek Bay Dostoyevski? Sizin hakkınızda kitap yazanlar, Berdayev, antropolojisi erkektir. Troyat, romanları erkektir dedi. Sonra Jit. Sözümü kesip heyecanla ayağa fırladı. Benim için kitaplar yazdılar demek. Keyiflendiği besbelliydi. Coşkulu ve özgüvenli bir elini yeleğinin cebine soktu. Kolalı bembeyaz gömleğine gözüm takılıp kaldı. Gerçekten giyimine çok titizdi. Demek böyle ha? Fransızlar hakkında kitaplar yazdılar. Elbette böyle olması gerekirdi zaten. Çok keyiflendi. Öyle ki dilimin ucuna gelen Nastasyalar, Sonyalar, Grushenka, Veranka, Liza, Aglaya, Maria, Katerina Nikolayevna orada kaldılar. Bu Fransızlar özellikle Parisliler kafalarında dünyanın ilk insanı oldukları fikriyle yaşarlar. Bunu söküp atamazsınız. Çok kibirlidirler. Onları uslu, namuslu fakat para canlısı, iki yüzlü bulmuşumdur hep. Hala öyledirler. Sonra cümlesindeki kaçamak soru tonunu duymazdan geldim. O da benim sorularımı yanıtlamıyor ya. Birden yüzünü buruşturup köstekli saatine baktı. Endişeyle sordu. Sizin saatiniz kaç madem? 5. Sabah olacak dedi fısıltıyla. Halbuki akşamın 5'i. Bu evde son derece düzenli yaşıyoruz madem. Ben 5'e kadar çalışıyorum. 5'te uyuyup öğleye doğru kalkıyor, çocuklarla biraz oyalanıyor, sonra dışarı çıkıyorum. Gitmem gerekiyor yani. Oysa sormak istediklerimi soramadım henüz. Ansızın kederleniyorum. Onu bir daha göremeyeceğimi biliyorum. Böyle şeyler ancak bir kez olur hayatta. Ayrılmadan madam, ayrılmadan en çok merak ettiğiniz bir soruyu sorun bana. Bakınca renksiz yüzünde beceriksiz yerleştirilmiş bir gülümseme gördüm. Çok yorgun. Sanki bir şey unuttuğu için mezardan çıkıp gelmiş, geri dönecek. Oysa ölmesine 2-3 yıl var daha. Birini hiç sevimli bulmadan sevmek de olasıymış demek diye düşündüm. Sanki sevgilimden, sanki en yakın arkadaşımdan, sanki ufak, beceriksiz, zavallı bir erkek kardeşten ayrılıyormuşçasına kederlendim. Sabırla beni bekliyordu. Ecinlilerdeki Stavrogin ile Suç ve Ceza'daki Svidrigailov aslında siz misiniz Bay Dostoyevski? Öyle şiddetli irkildi ki ne demek istediğimi hemen anladığını kavradım. Bir yazarın özel yaşamı, cinsel sorunları da mı ortalıkta tartışılır oldu artık dedi buz gibi bir sesle. Biraz önceki keyifli adamı yitirdiğimi anladım. Son şansımı da iyi kullanamamıştım. Benden hiç hoşlanmadığını kesinlikle biliyordum artık. Çok ileri gitmiştim belki de. Fakat bu soruları kendisine soramazsam kime soracaktım? Kimi zaman insanın bir kuruntu için bir suçun sorumluluğunu yüklenebileceğini çok iyi anlıyorum. Bu kuruntunun ne menen bir şey olduğunu tahmin edebilir misiniz? Ayağa kalktı. Gitmem gerekiyordu. Ben de kalktım. Teşekkür ettim. Benden bir an önce kurtulmak istediğini düşünüyordum. Beni sevmiyor, terbiyesiz buluyordu. Aniden durdum. Acaba beni sevmesini hiç istedim mi diye sordum kendime. Çıkınca kapıdaki kadife kordonu yerine takın lütfen. Kimsenin girmesini istemiyorum. İster mi hiç? Kuru, dümdüz sözlerle vedalaştık. Tam çıkıyordum seslendi. Pardon madam, aramızda kaç yıl var? 100'den biraz fazla olmalı. Gözlerini benden kaçırarak, sıkılarak sordu. 100 yıl içinde pek çok şey değişmiştir. O bahsettiğiniz Kiev nükleer santrali mi? Ne dediniz? Elini pis bir şeyi iteler gibi silkeledi. Onun gibi işte. Politik, dini, sosyal değişimler tabii. Kuruyan boğazını ıslatmak için üst üste yutkundu. Heyecanlanmıştı yine. Ben hiçbirini bilmek istemiyorum. Sesi titriyordu. Bir tek şey var merak ettiğim. İnsanoğlu mutlu mu? Acılar çekiyor mu? İnançlarını koruyabildi mi? Tümden yitirdi mi hepsini yoksa? Sorularına yatıştırıcı cevaplar verebiliyor mu artık? Yoksa bilinmeyen içinde o hummalı nöbet sürüyor mu? Mutlu musunuz madam? Öylece baka kaldım. Yüzyılın bütün günahlarını, sevaplarını bir başıma nasıl omuzlarım? Çaresiz kala kaldım. Ne desem beğenirsiniz? Hiçbir şey. Gözlerimde neler gördü, ne vardı onu öyle korkutacak? Gidiniz madam, gidiniz artık dedi acıyla gözlerini benden kaçırarak. Sesinde merhamet, anlayış, keder vardı. St. Petersburg akşamında çok üşüyerek son kez Neva Nehri üzerinde gezindim. Otele döndüğümde turist grubumuzun neşeli gürültüsü ve aldıkları turistik eşyanın renk cümbüşüyle karşılaştım. Bazılarına o gün başıma gelenleri anlattım. Gülüp geçtiler. Rehberimiz endişeyle belki de bir doktora görünmemin iyi olacağını söyledi. Ben de sustum. Şimdi içinizde belki bir tek kişi çıkar ve inanır bana. Çünkü insan çok istediği bir şeyi gerçekleştirir. Nisan 86 Leningrad, St. Petersburg. Dipnot, 1992 yılında Leningrad kentinin adı St. Petersburg olarak değiştirildi. Yazarın notu. Shangri-La Ameye. Yazarların aşkı ve ölümü anlatmak gibi bir saplantıları olduğu sık sık görülür. Ben yazar değilim ama bende de bu ikisini birden anlatma saplantısı var. Doğrusu böyle bir eğilimim olduğunu 7 saat öncesine kadar ben de bilmiyordum. 7 saat önce bir trafik kazası geçirdim ve şimdi komadayım. Daha önce hiç komaya girmemiştim. Giren varsa bilir, berbat bir şey. Öldü ölecek gözüyle bakılan, çaresiz ses tonlarının, solgun ışıkların, ilaç kokularının çevrelediği bir tablo bu. Oysa 7 saat öncesine kadar bu yatakta böyle burnuma, kollarıma, hatta idrar kesime takılmış tüpler ve borularla gözlerim yarı kapalı sere serpe uzanacağımı düşünemezdim bile. Kimin aklına gelir ki? Çünkü herkesinkine benzer bir hayatım, hiç de fena gitmeyen işlerim, sağlıklı bir bedenim, 30 yaşlarımın sonuna karşın hala dinamik, hala enerjik ve hala kadınların ilgisini çeken bir erkek gururum vardı. Karımın kendi işi bana yaslanmadan sürdürdüğü bir sosyal konumu, kızımın genç kızlık kapısından içeri atılmış adımları, oğlumun çıkmak üzere hazır olduğu sakalları vardı. Temiz çamaşır, akşam yemeği, örnek ebeveyn kokuları, akrabaların düzenli hatır soran telefon sesleri, eşin dostun kahkahaları ve ailecek yapılması zorunlu sanılan gezilerle paketlenmiş tehlikesiz bir yaşantıydı benimkisi. Şimdi böyle uzanmış yatarken bütün bunları aşırı protein yüklü ve gereğinden fazla uzamış nefis bir ziyafetin üstüne oburluk ederek yenmiş bir porsiyon hamur tatlısı gibi görüyorum. Kötü mü? Yo, neden kötü olsun? Bu yalnızca bir hayat anlayışı meselesi, o kadar. Tık, tık, tık, tık, tık, tık. Bu duyduklarınız kalp atışlarım. Komada birisi için hiç de fena sayılmaz bence. Şu yanımdaki sandalyede oturan kumral genç kadın karımdır. İki gözü iki çeşme ağlıyor. Karımın göğüsleri hala diridir ve hala evlilik kurumuna inanmaktadır. 17 yıldır evliyiz. Hemen hemen 2 yıldır hiç sevişmiyoruz. Yarım yamalak boşalıyoruz ara sıra, o kadar. Birbirimize aşıktık oysa. Şimdi yanı başımda içtenliğinden kuşkulanmadığım bir kederle ağlıyor karım. Eğer ölürsem, pek hala ölebilirim de, karım çocukların ve kendisinin yaşamını çok zorlanmadan düzene sokabilir. Ekonomik zorlukları olacağını sanmıyorum. Aradan bir zaman geçecektir ve yeniden evlenecektir. Soğuktur, tutucudur ama alımlı bir kadındır karım. Belki sevgilileri bile olmuştur, belki vardır da. Evlenirse mezarımda oturup onu bu yüzden suçlayamam ya. Acaba diyorum, acaba 17 yıllık beraberlik, birlikte büyüme sürecini de içerdiği için mi tavsadı böyle? Acaba karımın kardeşim oluşunda suçum var mı? Acaba beni sevişindeki mülkiyet duygusunun bilincinde miydi? Bilmiyorum. Çünkü 7 saat öncesine kadar bunları böyle apaçık sormamıştım kendime. Daha doğrusu sormayı hep ertelediğim bir zincirin halkalarıydı bunlar. Oysa yarın ölsem neler kaçırmış olurum diye ürperdiğim olmadı mı? Oldu. Ama ürpertilerimi bile tembelleştirmiştim. Kendini ciddiye almadığı zaman mı bile bile tembelleşir insan? Sonra pat diye bir kaza, güm diye koma. İnsan sonsuza dek yaşayacak değil ya. Gazetelerde her gün boy boy çıkan ölüm ilanları mutlaka birilerine aittir herhalde. Ama şu aptalca trafik kazasında kesinlikle suç benim değildi. Kent içine kamyonları sokar, kamyon sürücülerine de tarlada traktör sürmediklerini uygun bir dille anlatamazlarsa sonu böyle olur işte. Tık, tık, tık, tık, tık, tık. İleride ayakta duran ve şaşkın ıslak gözlerle bana bakan ufaklık benim kızım. Güzeller güzeli bebeğim. Doğduğu gün ayakları nasıl da oyuncak ütülere benziyordu. Kızım yetenekli, duyarlı bir çocuktur ve bana tutkundur. Hangi baba kız aşkı güzel değildir? Kızımın yanında en haşin bakışıyla acısını belli etmemeye direnen delikanlı da oğlum. Bilgisayar hastası. Biraz içe dönük, pahalı spor ayakkabı düşkünü bir çocuk. 16 yaşında. Onları pek çok severim. Ölürsem pekala ölebilirim de yokluğumu hissedeceklerdir ama artık çocuk sayılmazlar. Kızımın göğüsleri, oğlumun sakalları çıktı neredeyse. Ölürsem pekala ölebilirim de kim bilir benimle ilgili hangi anıları canlı kalacak? Kim bilir beni nasıl anımsayacaklar? İki çocuğumla taşınıp gideceğim geleceğe, ne güzel değil mi? Tık, tık, tık, tık, tık. Evet, genelde iyimser bir adamımdır. Tık, tık, tık, tık. Çocukların yanında sandalyede oturan orta yaşlı zarif kadın annem. İncecik hıçkırıklarla ağlıyor. Üç çocuğu içinde en başarılı, en vefalı olanı, yani ben, komadayım. Ablam ve ağabeyim onu benim kadar hoşnut edemedikleri, benim mesleki başarılarımla sağda solda böbürlenebildiği için göz bebeği olan biricik oğluyum ben onun. Olsun, o yine de oğlu için ağlayan bir anne ve bu yüzden onu da seviyorum. Tam kapının kenarındaki taburede oturan, 60'larının sonuna gelmiş olmasına rağmen dinç kalmış adam babamdır. O ağlamıyor. Gözlerini bir noktaya dikmiş, dalmış gitmiş. Kim bilir nerede şimdi? Gözyaşlarına engel olan cinsiyeti değil. Onun sakin ve mantıklı olmak üzere kendisiyle vardığı bir anlaşma vardır ki, gerektiğinde aklını ve yeteneklerini böyle sağlam, soğukkanlı bir zemine oturtabilmiş olmasına hep hayranımdır. Bir yandan müthiş coşkulu ve çocuksu heyecanları olan biridir. Babam yalnızca sakin, akıllı ve coşkulu, çılgın iki zıt kişilikten oluşmamıştır. O birbiriyle çelişkili yüzlerce benden oluşmuştur. İnsanlar roman, öykü, sinema gibi kurgu eserlerin kahramanlarına pek benzemezler gerçek hayatta. Çünkü gerçek hayatta gözle görülen parçalar insanların ölmüş kısımlarıdır. İnsanın asıl oluşuysa koşullanmamış irade kısmıdır. Etrafına bak ve kaç tane böyle asıl oluş görüyorsun söyle. Sakallarımın ve sivilcelerimin yeni çıktığı bir yaşta, diğer arkadaşlarımın babaları onlara kız tavlama, genel ev eğitimi ve nasıl daha güçlü pazılara sahip olacaklarına dair ufuklar açarken benim babam bana bunları anlatıyordu. Anlattıklarını kavramaya başladıktan beridir onun oluşundaki koşullanmamış kuvvetli iradenin birbiriyle zıt yüzlerce benim kişiliğini zedelemesine engel olduğunu inanıyorum. Öyle ki fizik mühendisi olarak, filozof olarak, koca ve baba olarak ya yanlış ya da hiç anlaşılmadan sürekli dışlanması onun yıkılmasına değil aksine bilenmesine neden oldu. Annemin suçu değildi. O güzel evler, arabalar, tehlikesiz bir yaşam, şık giysiler, etkileyici bir sosyal konum bekliyordu hayattan. Tıpkı benim karım gibi. 20 yıl önce babam annemden boşandı. Annem hep terk edildiğini, değerinin bilinmediğini sandı ve buna yandı. Bense mutlu olmayı bilmenin bir yetenek işi olup olmadığını sorarım kendime. Babamdan daha zeki olduğumu hiç düşünmedim. Ama onun pek çok yetenek ve özelliğine sahibim. Sanat satarak bu ülkede geçinemezsin oğlum diyerek inatçı oğlunu sanat satmaya teşvik eden babamı da seviyorum. Ben sanat satıyorum. Kapının dışında kardeşlerim, kuzenlerim, karımın kardeşleri ve kayınvalidem var. Kapı açıldıkça seslerini, iniltilerini duyuyorum. Ortağım Erkut, güzel sanatlardan sınıf arkadaşlarım Yavuz ve Ece bile buradalar. Hepsi beni seviyor ve öleceğim diye pekala ölebilirim de tasalanıyorlar, üzülüyorlar. Peki, böyle bir kalabalık tarafından sevilmek bana neye mal oldu? Kendime ait neyim var aslında? Kendim için, kendime hoşnut etmek için hiç çaba harcadım mı? Kendime ait zaman parçalarını, mahrem yalnızlıklarımı, kendim için yaşayacağım güzellikleri neden hep erteledim? Yenilgilerimde ağlamaya, öfkelerimde bağırmaya, başarılarımı ödüllendirmeye hiç mi vaktim olmadı? Başkalarının mutluluğunu gözetmekten kendi özümü mü örseledim yıllarca? Tık, tık, tık, tık, tık. Ölürsem pekala ölebilirim de, buradaki insanlar saatlerce ağlayabilir, günlerce üzülebilir, hatta mezarlıkta karım fenalık geçirebilir, tabutumu taşıyan ağabeyimin dizleri titreyebilir. Karım yeniden evlenecektir. Herhalde bu kez hep istediği gibi ciddi bir iş adamının, düzensever bir adamın karısı olacaktır. Onun yüksek düzey bir banka yöneticisinin bu düzeyden aşağısını beğenmez. Yanında gösterişli toplantı, açılış, kokteyllerde gururla gülümserken görür gibi oluyorum. Zaman zaman adım geçerse belki gözleri dolacak. İyi adamdı rahmetli kocam ama bir türlü büyümeyi, gerçekçi olmayı beceremedi. Çocuk gibi bir insandı diye kovacaktır hayalim aklında. Neden her defasında boşanmaktan son anda vazgeçti karım? Kızımın ve oğlumun sevgilileri olacaktır. Sonra evlenecekler. Belki kızım çocuğuna benim adımı verecektir. Önce anılarda canlı olan ölü baba, daha sonra silik bir imge, duvarda bir resim, giderek albümün sayfaları arasına sıkışmış bir fotoğraf olarak sönecektir. Tık, tık, tık, tık, tık. Annem, babam, kardeşlerim, babamın karısı ve arkadaşlarım hep süzüleceklerdir. Ama hayatın en acımasız yanı, günlük ayrıntıların ayrım göstermeksizin her şeyin üstüne sünger çekmesidir. Ve bu yüzden yaptıklarımla ve sevdiklerimle anılsam da ölümümle pekala ölebilirim de pek bir şey değişmeyecektir. Tık, tık, tık, tık, tık. Mutlu bir aile babası, işi fena gitmeyen bir sanat satar, yardımsever, sevecen, biraz çocuksu olan ben şimdi ölürsem pekala ölebilirim de bunun bana bir yararı olmayacak. Aslında ölümümle hayatın sarsıntılar yaratacağım, iz bırakacağım, deli divane edeceğim kimse yok. Kendime ait heyecanlarımı, gözlerimdeki pırıltıları algılayabilecek, en önemlisi bunları anlayacağını sandığım hiç kimseye dokunmadım ben. Tık, tık, tık, tık, tık. Evet, bu kalabalık gözyaşları arasında kimsem yok. Tık, tık, tık, tık. Hemşire hanım koşun, hastaya bir şeyler oluyor. Anne, babam ölüyor. Sus kızım, sus, bağırma. Ama bizi duyamaz ki o. Siz öyle zannedin. Duymaz olur muyum hiç? Her şeyi duyuyorum, her şeyi fark ediyorum ama hiçbir organımı kontrol edemiyorum. Kaslarım iflas etmiş, iradem isyanda, yüreğimde tuhaf bir sancı. Bir insan bedeninin bunca zayıf düşebileceğini, bir yüreğin iç yalnızlığını ancak 38 yaşında anlayabileceğini hiç düşünmemiştim. Ölürsem, daha korkuncu ya yaşarsam? Tık, tık, tık, tık, tık. Doktoru çağırın. Monitör mü bozuldu acaba? Nereye gitti bu doktorların hepsi Allah aşkına? Tık, tık, tık, tık, tık. Shangri-La'lı ziyaretçi. Kapı açıldı. İçeriye koşarak beyaz önlüklüler doldu. Yarım ampul amenikordol. Hemetoraks mı hocam? Birisi monitörü izlesin. Tam arkalarında kapıda genç bir kadın belirdi. Onu bir yerden tanıyordum. Belki de eski bir okul veya iş arkadaşıydı. Belki birisinin karısı. Ama eski bir sevgili olsaydı mutlaka tanırdım. Eski bir sevgili değildi. Kadın o kalabalıkta ve telaşta kimse fark etmedi. O bana doğru ilerledi. Başucumda durdu. Göz göze geldik. Gülümsedi. Ne güzel gülümsedi. Ben de gülümsemeye çalıştım ama yüzümün kaslarına hakim değildim. Biraz telaşlı, çekingen bir hali vardı. Hastaneyi bulmakta güçlük çektim. Üstelik trafik çok sıkıştı. Odanızı da zor buldum. Bu yüzden geç kaldım. Gelmeyeceğim diye umutsuzluğa düşmediniz ya. O kadar içten bir endişeyle, öyle sıcacık anlatmıştı ki mazeretini, onu beklemediğimi, hatta nereden tanıdığımı çıkartmadığımı söylemek kabalık olacaktı. Ne güzel bir Türkçesi vardı. Tane tane, tonlamaları düzgün.